Bonhoeffer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 26 Mayıs 2022 günlerden Perşembe, bir haftanın sonuna daha yaklaşıyoruz. Çok yüklü bir gündem var. Aktarmaya çalışacağım size dünya gündemini önümüzdeki dakikalarda. Rusya'nın Ukrayna operasyonundan başlıklar var. Karadeniz'e bir şekilde Britanya donanması, diğer ülkelerin tahılını Ukrayna'nın çıkarma gerekçesiyle girme çabaları öne çıkıyor. Ukrayna'nın Donbas cephesinde Ukrayna ordusunun ağır yenilgisine işaret eden gelişmeler var. Siyasette, Davos'ta, dünya siyasetinde elitlerin Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşmalar yapılıyor. Almanya'nın Sosyal Demokrat Başbakanı Olaf Scholz ilk defa başbakan olarak Davos'ta konuşma yaptı. Rusya'ya meydan okuyan bir konuşmaydı. Birlikten bahsetti, birlikte durmaktan bahsetti ama resim çok fazla öyle de gözükmüyor açıkçası. NATO içerisinde İsveç, Finlandiya ile ilgili üyelik başvuruları ile ilgili Türkiye pürüzü aşılmaya çalışılıyor. Yeni mesajlar var. İsrail'e giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temasların ardından geri dönüşte açıklamalar yaptı. Sadece NATO içerisinde Türkiye'nin talepleri değil tabii ki. Türkiye'nin elindeki diğer kozları da sıraladı. Yunanistan ve Suriye'ye bir harekat yeniden kaldığı yerden Türkiye'nin devam edeceği dün de konuşmuştuk. Bu konuda Milli Güvenlik Kurulu'nda toplantısı var bugün. Amerikalılar da mesaj üstüne mesaj veriyorlar Ankara'ya. Dikkat çekici gelişmeler var bu sahadan da. Dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeler var. Finlandiya Başbakanı Kiev'e gitmiş bu arada. Türkiye'nin açıklamalarının dışında ekonomiyle ilgili gelişmeler var. Dünya Bankası'ndan uyarılar var. Pek çok başlık var, size aktaracağım. Ve tabii ki işin Asya ayağı bu hafta Joe Biden, yaklaşık 16 aydan fazla oldu Amerika'da başkan seçileli. Asya, ilk defa Asya turuna çıkmıştı bu hafta. Güney Kore ve Japonya'ya gitmişti ve oldukça karışık aslında stratejik belirsizlik politikası uyarınca bir yandan Çin saldırırsa Tayvan'ı savunuruz, bir yandan silahlandıracağız kendisini korumak için, bir yandan tek Çin politikasına devam ediyoruz gibi açıklamalar. Bugün de George Washington Üniversitesi'nde Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Asya, Hint Pasifik diye adlandırıyor Amerikalılar konuşması var ki kilit başlıkları da açıklandı. Dikkat çekici, Çin'in Biden'ın ziyaretinden hemen sonra bir Tayvan yakınlarında tatbikatı var. Pekin de mesajlarını eksik etmiyor. Ukrayna ile uğraşan Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da bir Asya hamlesi içerisinde gibi bir görüntü var. Blinken'ın mesajlarıyla birlikte bugün Asya'ya bakacağız ve hem ekonomi alanında IPEF ismi verilen Hint-Pasifik ekonomi çerçevesi diye bir şey öneriyor Biden yönetimi. Bir yandan askeri anlamda Tayvan üzerinden bir kaşıma hali var. Programın ikinci yarısında Çin'i yakından takip eden gazeteci yazar Gökün Göçmen'e bağlanacağız ve bu hafta bu Asya turundan çıkanlar neler? Pekin'in tepkisini nasıl okumak lazım? Hepsine bakacağız. Ayrıca NATO'ya da tepkileri var Çin yönetiminin, Çin Dışişleri Sözcüsü'nün. Onları da aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'dan dünyada aslında Rusya Federasyonu'nun Ukrayna harekatıyla Minsk anlaşmalarının çöpe atılması yüzünden en başta başlayan anlaşmalar dünyada her şeyi karmakarışık etmiş vaziyette hakikaten. Her yerde yankılarını görüyoruz. Pakistan'da İmran Han devrilmişti bu süreçte. Orada da yürüyüş vardı fakat iş bir şekilde barışçı yürüyüşü engelleme çabalarına dönüştü ve şiddete dönüşünce İmran Han da süre vererek erken seçim istiyor, yürüyüşü durdurmuş vaziyette. Aynı şekilde İran'ın petrol taşıyan gemisine de Yunanlılar el koydular. Aslında BM yaptırımı yok. Neye göre el koydular? Amerika istedi. O yüzden Amerika kendini BM yerine koyabiliyor. Böyle çok farklı başlıklar var. Bunları aktarmaya çalışacağım ve programın ikinci yarısında Biden yönetiminin Asya odağına bakacağız. Gökhan Göçmen'le birlikte. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Telegram hesabından, Instagram hesabı da var Radyo Sputnik'in. Oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi Ukrayna'da Ukrayna harekatından, özellikle Donbas cephesinden Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerinin de teslim ettiği hiç parlak haberler gelmediğini belirterek başlamak lazım. Özellikle Severodonetsk kentine odaklanıldığı anlaşılan bir çember stratejisi uygulanıyor. Lojistik hatlarda maalesef şöyle bir Ukraynalı genç askerler açısından söyleyelim. Neonazileri saymıyorum bunların içerisinde açıkçası şahsen. Arkalarındaki lojistik kaçış hatları da ortadan kaldırıldığı için epey bir sıkışmışlık hali olduğu, Lisichansk, Artyomovsk yolunun kapatıldığı Donbas cephesinde, Lugansk hattında binlerce Ukraynalı askerin teslim olduğu yolunda haberler geliyor arka arkaya. Bazıları esir düşenler, mesela bir tanesi 95. Hava İndirme Taarruz Tugayı'ndan Maxim Goryaynov'muş. Diyor ki 450 kişi artık silah bırakmak istedi ama onları araçlara bindirip götürdüler. Akıbetleri nedir bilemiyoruz diyor. Ukrayna bu Amerikan destekli, Amerika'nın kundaklayıcılığında başlatılan savaşta devlet birliğinden olmuş gözüküyor. Azak Denizi'ne çıkış artık bitmiş gözüküyor. Mayın temizleme çalışmaları özellikle Azovstal tesisi ve Mariupol limanında tamamlanıyordu. Bazı gemiler çıkmaya başlamışlar. Böyle açıklamalar var. Şimdi tabii durum çok feci. Gerçi sosyal medyada Ukrayna kazanıyor vurguları var ama ben bunun işaretini açıkçası karşılaştırmalı baktığımda görmüyorum. Onu belirteyim. Ukrayna'da bu arada bu hafta aktarmıştım Davos'taki ekonomi forumunda Amerikalı diplomasi duayeni Henry Kissinger'ın uyarıları vardı Batı dünyasında. Bu işi böyle bir iki ay içerisinde çözmeleri gerektiği, yoksa başka boyutlar alacağı şeklinde realist kanadın belki sesi olmuştu Kissinger. İşte Henry Kissinger'a Zelenski'nin danışmanı Alexei Aretovich çok sert çıkmış. Söyleyemeyeceğim çünkü küfretmiş, öyle söyleyeyim. S3 nokta diyelim. Çocuklarımız ölüyor, askerler kendi bedenleriyle top mermilerini durduruyor. Bize topraklarımızı nasıl feda edeceğimizi anlatıyorlar. S3 nokta. Toprak da vermeleri herhalde Rusların yaşadığı bölgeleri kastediyordu Henry Kissinger. Buna çok öfkelenmiş. Fakat tabii bu arada da sahada yeniliyor Ukrayna. Öyle de bir sıkıntı var. De facto başka bir durum oluşuyor şimdiden. Bu arada kendileri bu yani sonuçta son Ukrayna askerine kadar savaşmak mı istiyorlar? Öyle de bir sıkıntılı bir durum var. Belli bir noktada eğer hiçbir kurtuluş ümidi yoksa, ki şu an en azından tablo öyle gözüküyor, gencecik deneyimsiz askerleri feda etmenin de anlamını sorgulayanlar var tabii, onu da belirtmek gerekiyor. Şimdi bir diğer danışmanı Podolyak Zelenski'nin, o da egemenliğimizi, topraklarımızı satmayacağız, açık kırmızı çizgidir diye bir vurgu yapmış. Bu arada Arestovic Almanya'yı eleştiriyor yine. Zavallı Almanya ne yapsa faydası olmadı. Ağır silah verdi ilk defa tarihinde. İşte bunca paralar akıtıldı. Bu duruma gelmeleri, Lugansk'taki çatışmalarda zorlanmalarına Almanya'nın sebebiyet verdiğini söylemiş. Çok gerçekten enteresan bir akıl. Efendim, Kuleba'dan Davos'ta yine konuştu Dimitri Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı. Rusya ile diplomatik görüşmelerin yeniden başlaması için hiçbir ön şartımız yok demiş. Bu da enteresan. Masadan kalktılar çünkü. Bilemedim doğrusunu söylemek gerekirse. Birazdan Scholz'u aktaracağım ama tabii Kremlin'den biz bir toprak peşinde değiliz. Toprak tavizi istemiyoruz ama gerçek durumun farkına varsınlar. Yani bu olabilecek, yani olsaydı, yapılabilecek olsaydı Minsk anlaşmaları uygulanırdı ve bu duruma gelmezdi. Uygulamadılar. Özellik içeriyordu Donbas bölgesine. Orada Rusça konuşanların dillerinin kısıtlanmaması, yasaklanmaması gibi unsurlar vardı. Bunu kabul etmediler, çöpe attılar BM onaylı olmasına rağmen. Şimdi tabii çok daha karmaşık bir durum ortaya çıktı maalesef. Amerikalılar sağ olsunlar. Evet, şimdi Mariupol Limanı'ndan 5 yabancı geminin ayrıldığı limanı temizlemişler. Çünkü mayınlamıştı Ukrayna kendi limanlarını. Buna karşı bir şekilde özellikle bütün bu savaş ateşinin yakılmasında en büyük pay tabii ki Amerika ile birlikte Britanya'ya ait. Karadeniz'e Britanya savaş gemisi gönderelim. Ukrayna tahılını koruyarak çıkartalım. Yani bunu nasıl yapacakları tabii savaş çıkartmadan nasıl yapacakları çok enteresan bir durum. Montreux Sözleşmesi var ortada. Şimdi savaş gemisini öyle soktuğunuz zaman tahılı korumak için çok ciddi bir tehlike yaratmış oluyorsunuz. Türkiye'ye kabul ettirme gibi Türkiye'nin bir sürü şartı da var. Gerçekten kendi kendilerine inanılmaz bir yerlere vardırıyorlar. Tam teşekküllü savaş çıkartma potansiyeli taşıyan çeşitli öneriler getiriyorlar. Halbuki ara formüller önerilmişti. Tabii Rusya'ya da ağır yaptırım uygulanıyor bu arada. Hollanda Savunma Bakanı biz de savaş gemileri gönderebiliriz eşlik etmek için gibi açıklamalar yapmış. Enteresan. Sergey Lavrov bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Afrika ülkelerine çağrı yapmış. Rusya'nın Afrika'yı gıdasız gübresiz bırakmayacağını söylemiş. Bu hafta konuşmuştuk aslında bu var olan gıda krizi Ukrayna çatışmasıyla doğrudan alakalı değil. Tabii ki sonuçları itibariyle etkili ama asıl daha başka nedenleri var ve epeydir de var. 2021 raporunda BM'nin biliyoruz. Afrika'ya acil ihtiyaç duyduğu ürünlerin teslimatına dair yükümlülüklerini Rusya'nın yerine getireceğini söylemiş. Dolayısıyla suçlamalar başka bir yere varıyor. Bu arada Amerika'da Politico haber sitesi Amerika'nın İç Güvenlik Bakanlığı'nın belgesini yayınlamış. Efendim Amerikalılar bu arada kendi içlerinde bu hafta gerçi okul terörüydü o ama aşırı sağcılığı Amerika'nın içerisinde büyük bir tehdit olarak algılıyorlar. Ama Ukrayna'ya iş geldiği zaman oradaki Ukrayna Nazileri desteklemekten de hiç geri durmuyorlar. Bir yandan da takip ediyorlarmış efendim ülkeye döndükten sonraki faaliyetlerini. Yani Ukrayna'da her şeyi yapabilirler. Amerika'ya geri döndüğünde biz şunları bir kontrol altında tutalım. Amerikan Adalet Bakanlığı bir görüş açıklamamış. Bir cezai soruşturma falan da yok. Gerçi bugün NATO'nun Yugoslavya'da kullandığı uranyum temelli bir takım silahlarla ilgili kendini muaf tuttuğu yolunda açıklamalar da var. Batı'dan çok bildiğimiz söylemler bunlar. Yani başka ülkelerin topraklarında bu tarz şeyler oldu. Zaman onlara müsamaha gösterilmesi ama kendi içlerinde olmaz yani biz de hep böyle sıkı kontrol ederiz demeleri hakikaten böyle acayip bir şey. Bunların Rusya'nın operasyonuyla da alakası operasyon başladıktan sonra da var. Öncesinde de aslında uzanıyor bayağı böyle askerler, eski askerler, Javelin uzmanları, patlayıcı uzmanları, binlerce Amerikalı gitti, aşırı sağcı Amerikalılar bunlar. Geri döndüklerinde bir kontrol mekanizması çalıştırıyorlar. Evet, Amerika'daki silahlı terörde bu arada 21 kişi hayatını yitirmişti. Küçücük çocuklar Texas'ta, sınır yakınlarında Uvalde'de Biden Asya'dan dönüşte orayı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Bir de ayrıca polisin güç kullanımına ilişkin kararnameler, bu silahlı şiddete dair bir takım adımlar Amerika'da atılmış durumda. Evet, Hollandalı insan hakları örgütleri Russia Today ve Sputnik'in Avrupa'da engellenmesi karartıldı alenen, biliyorsunuz. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü falan artık hiçbir anlamı da yok. Karşılaştırmalı bakamazsınız kim ne diyor diye. İşte onlar başvuruda bulunmuşlar Avrupa Adalet Divanı'na. İnsan hakları sözleşmelerinde güvenceye alınan bilgi edinme özgürlüğünü hiçe saydığı bu kararın. Evet de artık Avrupa'da böyle değerlere herhangi bir şey yapılmıyor yani. Hakikaten bilemiyorum ne çıkacak Adalet Divanı'ndan ama göreceğiz. YouTube'daki Rusya Dışişleri, bu resmi bir olay yani, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün basın toplantısı. ne dediklerini bile vermek istemiyorlar. O kadar acayip. YouTube'da engellemeye gitmişler yine. Zaharova da çok kızmış. Birkaç basın toplantım YouTube'da engellendi. Bir daha olursa bu kadar. Herkesi atarız ülkeden. Bütün batılı gazetecileri. Yani siz bizim sesimizi, söylediklerimizi kimsenin duymasına izin vermiyorsanız biz de sizi barındırma istemiş. Başka çaresi nedir onu çözmek zor tabii. Yani batılılar bir tek kendilerinin anlatısı duyulsun. Başka hiç kimse, itiraz edenler duyulmasın istiyorlar. Neden acaba? Yani gizleyip saklayacak bir şey yoksa, rıza üretecek her türlü şey varsa, aygıt varsa neden böyle şeylere başvurulur? Çok acayip. Evet, bu arada Twitter'da hemen bu aktarayım siyasi gündeme dönmeden. Elon Musk askıya almıştı %5'ten fazlası spam Twitter'ın diye. 44 milyar dolara aldığı belki fiyat indirimi isteyecek çünkü Twitter'dan. Tabii Musk demokratlara oy veriyordu ama artık cumhuriyetçileri düşünebilirim falan dediğinden beri ortalık birbirine girmiş vaziyette. Askıya da alındı zaten. Bill Gates ve Melinda Gates Vakfı Musk'ın eline Twitter geçmesin diye 100 milyonlarca dolar akıtmış. Yani geçerse eline ifade özgürlüğü vaat ediyor. Demokratların çok işine gelmiyor bu ifade özgürlüğü. Yani dezenformasyon falan diyorlar ama kendilerinin yaptığı dezenformasyon diz boyu. Hakikaten çok acayip. Evet, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği. Stoltenberg yine açıklamalar yaptı. 30 müttefik ülke beraber çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin endişelerini de ele alıyoruz. Bu işi çözeceğiz. Farklılıklar olabilir dedi. Bosna Hersek'le ilgili görüşmeler sırasında yapmış. Genel Sekreter Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tekrar görüşmesi var. Bu sıralar çok konuştular. İsrail ziyaretinden dönüşte Çavuşoğlu bu konuda açıklamalar yapmış. Başka başlıklar da var ama en başta beklentilerimizi İsveç ve Finlandiya karşılamalı, madde madde sunduk diyor Çavuşoğlu. Yok efendim terörle mücadele, yok efendim kendi mevzuatımız, AB mevzuatı şudur budur, mazeret istemiyoruz diyor. Çok sert bir tepki koymuş ortaya. Yunanistan'la ilgili adaları silahlandırırsa çok ciddiyiz, blöf yapmıyoruz demiş Çavuşoğlu. Aynı zamanda Suriye ile ilgili de cümleler kurmuş. Demiş ki gereğini yaparız, bize saldıracaklar diye bekleyemeyiz. Amerika söz verdi bize 30 kilometre ötede tutacak diye. Rusya da söz verdi mutabakat. Yani Rusya da Türkiye'nin mutabakata uymadığını İdlib için söylüyor. Dolayısıyla elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz diye de bir res çekmiş vaziyette. Bu konuda tartışmalar da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emmanuel Macron'a Fransa Cumhurbaşkanı ile İsveç ve Finlandiya bağlamında görüşmeleri olduğu haberi geldi bugün. Dün zaten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç ve Finlandiya'dan heyetlerle İbrahim Kalın başkanlığında Büyükelçi Sedat Önal da vardı. Masaya oturdular. 5 saat kadar görüşmeler var. İbrahim Kalın dönüşte bu çıkışta bu görüşmelerin sonunda Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesinin şart olduğunu net olarak söylediklerini aktarmış. Dönüm noktası bu durum. Ama bizim de PKK, PYD, YPG, DHKPC, FETÖ diye hepsini sıralamış. Böyle kaygılarımız var diyor bu ülkeler. Ama bir yandan da bir Amerika'ya söylüyor. Yani bu ülkeler tek başlarına mı bu işleri yapıyorlar yoksa Amerika ile paralel bir biçimde mi? Diyor ki yani İbrahim Kalın, kurallar ve prosedürler 99 yılından bu iç tutarlılık gerekiyor. Doğru uygulanması gerekiyor. Türkiye'nin zaman baskısı olmadığını söylemiş. Hızla İsveç ve Finlandiya'yı üye yapalım deniliyor. Haziran sonu zirvesi var NATO'nun. Ama İbrahim Kalın biz tabii biz süreci yetiştirelim falan gibi bir baskı altında değiliz demiş. Bu da dikkat çekici. Türk savunma sanayine yaptırımlarla ilgili Britanya kaldırmıştı. Bakalım İsveç'ten falan ne gibi tepkiler görecek. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik adımları, yeni bir işe girişmesi herkesin dilinde bu arada. Oradan da haberler geliyor. Ama her zamankinden farklı mı? Emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Ned Price Dışişleri Sözcüsü açıklama yapmış. Sormuşlar Türkiye yeni bir adım atar mı Suriye'nin kuzeyinde diye. Büyükelçilik ve bakanlıktan temasa geçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye harekata kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi. Ne kastediyor bunu öğrenmek için şeklinde. Bugün toplanıyor Milli Güvenlik Kurulu, göreceğiz alınacak kararı. Fakat Rusya Federasyonu'nun da sahada varlığını arttırdığı yönünde, Tel Abyad'da hava hedeflerini vurulduğu yönünde haberler var. Dikkat çekici gelişmeler belki olabilir önümüzdeki günlerde, hep beraber bakacağız. Tabii kimileri bunun biraz hani Türkiye'nin batıyla pazarlıklarıyla bağlantılı olduğu değerlendirmesi de yapıyorlar. Onu da belirtelim. Evet, Ukrayna operasyonu dünyada pek çok yankı yarattı demiştik. Dünya Bankası Başkanı David Malpass Amerika Ticaret Odası Fonu'nda konuşmuş ve yani küresel durgunluk diyor, etki çok olumsuz olacak diyor. Rusya ve Ukrayna için durum kötü ama onun dışında da yansıyor, hakikaten öyle yani. Amerika'da enflasyon 2023'e kadar devam edecek diye en son Kongre Bütçe Ofisi açıklama yapmış. Fed tutanaklarında da yeniden faiz arttırımı haberleri, sinyalleri var ki daha yeni Mayıs başında 50 bas puan arttırımı yapmışlardı. Daha da yükseltebiliriz diyorlar. Amerika'nın ekonomik durumu biraz daha iyi ama Avrupa'da durum çok öyle değil. Şimdi Davos'ta yine bunlar tartışılıyor. Brezilya'nın ekonomi bakanı Paulo Guedes Avrupa'ya ikazda bulunmuş. Rusya'yı kaybettiğiniz gibi Latin Amerika'yı da kaybedeceksiniz yakında diye. Çok dikkat çekici. Almanya'nın sosyal demokrat başbakanı pek böyle görüşleri paylaşmıyor galiba. İlk Davos konuşmasında çok dikkat çekici cümleleri var. Putin bizim birliğimizi hafife aldı. G7, NATO, AB'nin işte birlikte yanıt vereceğine bu saldırganlığa bunu düşünemedi. Çok sert tedbirler uyguladık. Maliyeti her gün arttırıyoruz. Almanya ilk kez bunları yapıyor. Barışı ciddi biçimde sadece Ukrayna savunmasını yıkamayacağını anladığında müzakere edebilir Vladimir Putin gibi cümleler. Çok acayip. Yani Donbas cephesinden gelen haberleri düşününce acaba Scholz'a yanlış bilgi mi veriyorlar diye aklıma düşmüyor değil. Almanya Ekonomi Bakanı da birlik içinde petrol ambargosu uygulamamız lazım diyor ama bu konuyu nasıl yapacaklar ben çok çözemedim. Çünkü reddedilmiş durumda, hatta ambargo yerine Avrupa Parlamentosu Milletvekili Slovak Vekil Özen Zurcic demiş ki ya biz vergi koyalım. Yani ambargo uygulayamayız. Macaristan da bu arada veto ediyor, onu biliyoruz. Bugün Washington Post'ta başlık var kocaman, Avrupa gaz ödemeleri talebini kabul etti Rusya'nın diye. Yani dolayısıyla gerçekten çok dağınık gözüküyor Avrupa cephesi ama sanki değilmiş gibi konuşuyor Scholz. Daha da ötesinde Avrupa Komisyonu yeni öneri hazırlamış efendim, bir yasa önerisi. Bütün Rusya varlıklarının üzerine çökülmesi, bayağı bildiğiniz özel mülkiyet falan hepsi uçtu. Avrupa Birliği eğer bir ülkeyi, bir takım iş adamlarını beğenmiyorsa onların yani hani özel mülkiyetin kapitalist sistemin doğasının en temel şeyi, özel mülkiyetin dokunulmazlığı falan yok yani. Avrupa Birliği derhal el koyabilir. Vallahi Avrupa'da hiçbir şey almamak falan lazım. Yani yarın öbür gün sizi sevmezler, beğenmezler, çak diye malınıza, mülkünüze el koyarlar. Kim aksini iddia edebilir böyle bir hareketten sonra? Sosyal medyada dalga geçenler gördüm. Europe yerine, yani İngilizce kısaltmasına Europe yazmışlar ve hırsız, İngilizceden tabii hırsızlık, işte yağma falan gibi böyle onların kısaltması şeklinde. Gerçekten çok acayip yerlere varıyor bu yankılar. Velhasıl ama petrol ambargosu zor gözüküyor. İtalya Çevre Bakanı Roberto Cingolani de demiş ki yani biz Rus doğalgazının ücretini Rus bankasına rubleye çevirerek yapıyoruz ama yani bu yaptırımları ihlal etmiyor demiş. Böyle durum. Putin Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuştu. Rusya'nın küresel ekonomi çerçevesinden çekilmek gibi bir niyeti olmadığını, zaten dışarıda tutulmasının imkansız olduğunu dile getirdi kendisi. Tabii bağımsızlığı sağlayacak kilit alanlarda ithal ikame için gereken her şeyi yaptıklarını söylemiş ve Avrupa Ekonomik Birliği'nin gelişmesi stratejisi için kapsamlı strateji ortaya koymanın vakti geldi demiş. Rusya Merkez Bankası politika faizini 3 puan düşürdü efendim, %14'ten 11'e. Tabii ruble çok artmıştı son dönemde, Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de NAS yüzünden durumumuz vahim ama Rusya savaşta parası değer kazanıyor. Üstelik bir de 3 puan faiz indiriyorlar %11'e. Gerçekten acayip bir durum. Efendim, İran'la ödeme sistemlerinin birleşmesi konuşuluyor bu arada. Bu konuda açıklama yaptı Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak. LNG üretimini arttırmak, İran Petrol Bakanı da bu şekilde yaptırımları birlikte delmekten bahsediyor. Bayağı bir artış da var, ticarette öyle gözüküyor. Yunanistan, İran'ın petrol kargosunu el koymuş efendim. Çok acayip. ABD talimat vermiş, Yunanistan el koymuş. Şimdi şunu hatırlamakta fayda var. Nükleer anlaşma Amerika tek taraflı çekilmişti. Çok taraflı BM onaylı anlaşmaydı. Ve BM yaptırımları kalktı. Yani İran'a yönelik BM yaptırımı yok. Bu Amerika'nın kendi kafasına göre uyguladığı bir yaptırım. Ve Yunanistan hükümeti petrole el koymuş. Ne şahane yani. Dikkat etmek lazım. Herkes bir şeye el koyuyor. Kapitalizm değişik bir aşamaya geçiyor falan diyeceğim artık. İran bayraklı gemiye öyle kendi mahkemelerinden, yani hukuk dediğimiz şey de artık böyle bir şey zaten. Yani böyle bir hukukun üstünlüğü falan nerede arayacaksınız? Efendim Amerika'ya götürüyorlarmış petrolü de. Tabii Tahran öfkelenmiş Yunanistan'a. Maslahat Güzarı Bakanlığa çağırmışlar. Amerika tek taraflı yaptırım uyguluyor. Bu yaptığınız korsanlıktır demiş. Denizcilik, taşımacılık alanında uluslararası yükümlülüklere uymanız gerekiyor diye. Bu arada kötü hava koşullarından limana sığınmış adamlar. Yani kötü hava koşullarından limana sığınırsanız yandınız yani. Çok acayip. Evet, şimdi bu hani Olaf Scholz birlik içerisinde Rusya'yı mahvediyoruz, perişan ediyoruz diyor ya. Efendim, Amerika petrol ambargosu uygulatamıyor Avrupa'ya. Kıvranıyorlar. Uygulayabilirler tabii ama karşılığında bedelleri var elbette. Venezuela iktidar devirmeye çalıştılar, darbe yapmaya çalıştılar kaç kere. Olmadı, beceremediler. Yeni devlet başkanı atadılar. Avrupa'da öyle, sadece Amerika değil. Şimdi Maduro yönetimiyle özellikle de bu Chevron'u içerecekmiş efendim, lisans koşulları ile ilgili Venezuela petrolüyle mecbur kaldılar. İktidar devirmeye çalıştıkları Venezuela ile muhalefetle diyalog için, hani Maduro muhalefetle diyalog kursun diye cesaretlendirici gerekçe de bu şekilde. Hakikaten kargalar güler yani. Efendim İtalya'nın en iyisi ise Libya petrol yataklarının işletmesine el koymuştu. Biz güneydeyiz. Dağıttığımız, böldüğümüz, parçaladığımız Libya'nın petrolünü madem Rusya ile böyle bir sıkıntı yaşıyoruz oradan alalım hesabı temaslara başlamışlar. Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin başkanı Mustafa Sanallah'la görüşmesi var İtalyan yetkililerin efendim. Evet şimdi birazdan konuşacağız, bir 5 dakika sonra Gökün Göçmen'e bağlanacağız. Biden'ın Asya turu. Biden biraz şov yaptı ekonomi alanında. Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi, IPEF, İngilizce kısaltması IPEF diyelim. Bir yandan Tayvan'la ilgili Çin saldırırsa biz de vururuz, biz de savunuruz Tayvan'ı diyerek sonra da düzeltti. Ay, tek Çin politikasına da sadığı zaten falan gibisinden. Çin ordusu Tayvan Biden ziyaretinin hemen ardından Doğu Cephesi Komutanlığı derhal bir askeri tatbikat yapmış bölgede. Açıkça da konuşmuşlar Doğu Cephesi Komutanlığı açıklaması. Acil durum seviyesi muharebe tatbikatı düzenledik. ABD ile Tayvan'da ayrılıkçıların son günlerdeki iş birlikçi faaliyetlerine karşı uyarı niteliğinde diyerek. Hani öyle bizim vardı zaten bir tatbikatımız falan gibi değil. Doğrudan konuşmuşlar. Tayvan Çin'in parçasıdır vurgusu yapmışlar. ABD'nin Tayvan sorunlarına yönelik söylemleri ve eylemleri birbirini tutmuyor. Yani stratejik belirsizlik o tabii ki. Sürekli cesaretlendiriyorlar. İkiyüzlü bir tutumdur bu diye dışişleri sözcüsü de açıklama yapmış bu konuda. Bir de NATO şefi Stoltenberg'e Çin dışişleri sözcüsü Wang Wenbin'in açıklamaları var. Tehdit olarak Çin'i koyuyorlar. Kendisi koyuyor Stoltenberg. Çin dışişleri sözcüsü de diyor ki yani biz diyor NATO ülkeleri savunma harcamalarını arttırıyorlar. Askeri ittifaklar kuruyorlar. İdeolojilerini yaymaya çalışıyorlar. Ülkelerin iç işlerine karışıyor. Biz bunların hiçbirini yapmıyoruz. Yani niye biz tehdit oluyoruz NATO tehdit olmuyor gibi bir açıklama. Yani nasıl olacak da biz tehdit edeceğiz? Biz kendi etrafımızdaki sularda kendi güvenliğimizi korumaya çalışıyoruz. Bizim sularımızda onların ne işi var demeye getirmiş efendim. Bugün dikkat çekici bir konuşma var. Öncesinde belli bölümleri açıklandı ama Anthony Blinken'ın kritik önemli, birazdan Gökhan Göçmen'e de soracağım. George Washington Üniversitesi'nde dış politika konuşması yapacak Asya'ya yönelik Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Sözcüsü. Burada da özellikle Çin'in Amerika'nın altına çizdiği uluslararası düzen. Bu BM düzeni değil, yanlış okumayın. Amerika tam tersine BM Güvenlik Konseyi'ne dayalı düzeni değiştirmeye çalışıyor. Bunun yerine kendi isimlendirdiği uluslararası kurallara dayalı düzen. Neyin kuralı olduğunu ama bilmiyoruz. Hani BM kuralı olmadığı aşikar. Zaten onu dağıtmışlardı. Dolayısıyla artık bir kural yok. Onun yerine bir international order, İngilizcesi bunun, öyle sunuyor kendisi. Ve bunu şey yapabilecek bir tek Çin var. Tespiti biçimlendirebilecek tek ülke Çin. Büyük de iddialı konuşuyor yalnız askeri olarak. Pek öyle değil yani, ya da sadece Çin değil. Rusya'ya hesaba katmadan askeri olarak mesela Ukrayna'daki gibi hesaba katarak falan, bilemiyorum ne kadar doğru tespit olduğunu doğrusu, ama bu konuşmasını yarın daha detaylı aktarabilirim. Çin stratejisini biraz, bağlamını da kendim gelen ilk parçalara baktım ama daha iyi anlayabilmek için yazının bağlamına da bakmak lazım. Böyle içinden cımbızla çekerek bakmak yetmez. Daha konuşma olmadı, Amerika ile saat farkı var. Dikkat çekici, bunları birazdan konuşacağız Gökün Göçmen'le birlikte. Evet, son olarak bir Pakistan, İmran Han erken seçim için yürüyüş başlatmıştı, özgürlük yürüyüşü diyordu. Başkent İslamabad'da yeni seçim istiyorlar, meclisin feshedilmesini. Malum 24 Şubat'ta Moskova'daydı, sonra bedelini ödedi. Kendisinin iddiası Amerika beni devirdi diyor. İçeride milletvekilleri satın alması, yer değiştirmeler vesaire ve yolsuzluklarla suçlanan Şahbaz Şerif başbakan seçildi mecliste. Şimdi başkente yürüyüş başlatıldı ama epey bir gerilim oldu çünkü hükümet güçleri de başkenti kapattılar her yerden. Arbedeler çıktı. İmran Han hükümetin çatışma stratejisi güttüğünü söyleyerek şimdilik gördüklerimden sonra son verme kararı aldım dedi. Yargıya seslendi. Gözaltı ve bu arada insanları öldürdüler İmran Han'ın partisinden baskınlarda. Hakikaten Pakistan'da çok gerilimli bir durum olduğunu belirtmek gerekiyor efendim. Evet, şimdi Asya'da kaldık. Hemen Gökün Göçmen'e dönüyorum. Telefon hattının diğer ucunda. Hoş geldin yayınımıza Gökün.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bir ayı aştı. Biraz Asya'ya fazla dokunmadan gittim. Ukrayna operasyonu, onun dünyadaki yankıları. Tabii ki çok dış politikasına baktık ama işin Asya ayağını da Amerikalılar boş bırakmıyorlar gibi bir izlenim doğuyor. Joe Biden işte göreve geldi. Hatırlayalım, Alaska buluşması olmuştu. Çok konuşmuştuk seninle de. Uzun bir süre sonra, neredeyse 1,5 sene sonra ilk defa bir Asya turu yaptı. Ama böyle iki ülke, işte Güney Kore ve Japonya. Fakat Joe Biden yine bir sürü gaf da yaptı galiba. Hem askeri anlamda bir Tayvan üzerinden saldırırsa Çin savunuruz dedi. Sonra yok biz tek Çin politikasını destekliyoruz dedi. Yine dışişleri yetkilileri düzeltti falan filan. Bir de tabii ekonomik olarak da yeni bir takım şapkadan tavşanlar çıkartmaya çalışıyor galiba Amerikalılar. Hint-Pasifik çerçevesi çıkarttılar. Şimdi Biden tam da Amerika Ukrayna ile uğraşırken acaba Avrupalıları biz Rusya'nın üzerine saldık, biz de hani bir Asya'ya da mesaj verelim diye mi gitti? Birdenbire böyle Avrupa ve Ukrayna odaklıyken Asya'ya okları çevirmenin arkasındaki mantık nasıl algılanıyor Çin'de? Önce onu sorarak başlayayım.
Yani şöyle, Ukrayna krizinin başından itibaren benim kişisel olarak tahminim de bu yönde olacağı şeklindeydi. Sorumluluğu Avrupa'ya havale etti Biden. Görünen yani böyle gözüküyor. Sadece silah ve mali yardımlarla yetinecek gibi gözükmekte. Ve bunu bir günün sonunda çok gerekirse de bir Avrupa'nın krizi olarak bir şeyi bırakacak. Deyim yerindeyse yaman bir topu Avrupa'nın kucağına bırakmış olacak. Zihninde her zaman Çin olduğunu söylemekte fayda var. Bu sadece Biden için değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir bir konsensus var. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bu da en büyük meydan okumanın Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldiği şeklinde.
Evet.
ABD Dışişleri Bakanı şimdi daha sıcak bir gelişme, konuşmasından önce konuşma metnini yayınladı.
Evet, George Washington Üniversitesi'nde değil mi? Bir temel bir politika konuşması.
Evet, bir konuşma. Temel aslında Çin yöneliminden bahsedecek. Bu konuşma metnini yayınladı. Şimdi hızlıca baktım, birkaç dikkat çeken nokta var. sizin de belirttiğiniz gibi dünyayı biçimlendirecek tek güç ekonomik, teknolojik ve askeri anlamda Çin'dir çıkarımında bulunuyor. Ve ardından Pekin'in çevresini şekillendireceklerini söylüyor. Şimdi Biden'ın ziyaretine de zaten böylelikle gelmiş bulunuyoruz. Asya'ya yani gözünü dikecek. En büyük sınama, en büyük meydan okuma Pekin. Biz de Pekin'in çevresindeki stratejik ortamı şekillendireceğiz diyor. Aslında bu yeni bir yönelim değil. Obama döneminde 2011 yılında Asya Pivot eğilimi politikası dünyaya duyurulmuştu. Evet. 2012 yılına gelindiğinde de Trans-Pasifik ortaklığını maddi hale getirdi. Müzakereleri de 2015'e kadar sürmüştü ama Trump gelince çekildi vesaire. Şimdi Biden aslında Pekin'in çevresini şekillendirmek için iki temel nokta seçiyor kendisine. Birincisi askeri yöntemler, ikincisi ekonomik yöntemler, ekonomik enstrümanları evet. kullanmak ve bir statükoyu değiştirmeye çalışıyor aslında Biden. O da geleneksel olarak Amerika'nın müttefikleri, Asya'daki müttefikleri güvenlikte her ne kadar Amerika'ya bağlı olsalar da ekonomik anlamda en büyük ticari partnerleri, birçoğunun en büyük ticari partneri Çin ve farklı platformlar, ticari platformlar içerisinde de Çin'le birlikte hareket ediyorlar. Örneğin dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olan bölgesel kapsamda ekonomik ortaklık içerisinde Çin'le birlikte hareket etmekteler. Şimdi Biden bunu değiştirmek istedi. Bu Asya Pivot 2.0, yeni bir Asya Pivot yönelimi olarak. Tayvan'dan bahsettiniz. Japonya'da iki farklı açıklaması vardı. Birincisi Tayvan'dı. Diğeri ise bu ülkelerle birlikte, 12 ülkeyle birlikte, özür diliyorum. Evet, kendisiyle birlikte 12 ülke.
13 oluyor, evet.
Evet, Amerika 13 diyelim. Devletleriyle evet. 13 ülke olmuş oluyor. Bir ekonomik ortaklık çerçevesi çizdi. Bunu ilan etti. Dolayısıyla işin ekonomi boyutunda bu statükoyu değiştirmeye çalışıyor. Sadece güvenlikte değil, ekonomide de bölge ülkeleri benimle birlikte hareket etsin. Ve bunu da zaten Beyaz Saray'ın açıklamasında da görüyoruz. Evet. Kuralları yeniden yazmaktan bahsediyor. Daha doğrusu ABD'nin merkezinde yer aldığı bir ekonomide kurallar bütününü hedefliyor. İşin askeri boyutuna da girmekten çekinmeyeceğini de Tayvan konusunda gösterdi. Bir muhabirin Tayvan'a olası bir müdahalede koruyacak mısınız yanıtına evet yanıtını verdi. Ama ardından hemen tek Çin politikasına bağlı kaldıklarını da ekledi. Beyaz Saray'dan hemen hızlı bir açıklama geldi. Tek Çin politikasına saygı duymaya devam ediyoruz diye. Ama ortada çelişkili bir durum var. Şimdi Amerikalılar bunu stratejik belirsizlik olarak her ne kadar formüle etseler de çok Amerika ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulma noktasıdır Tayvan. Yani 72 yılında evet. bu iki ülke bir araya gelirken bu konuyu hallederek bir araya geldi. Yani bu konu kilit noktasıydı. Amerika Nixon daha önce de Çin'le irtibat kurmaya çalışmıştı ama o dönemin devlet lideri şunu söylemiş, işte Mao, Tayvan meselesi çözülmeden iki ülke arasında ilişkilerin kurulması mümkün değil. Şimdi bu stratejik evet. belirsizlik adı altında Amerika tekrar işleri başladığı noktaya taşımaktan çekinmeyeceğini gösteriyor gibi askeri alanda.
Evet, şimdi bu stratejik belirsizliği artık Çin çok kabul etmek istemiyor gibi de bir, çünkü eskiden olsa çok fazla yanıt vermezlerdi sevgili Gökhan Göçmen ama şimdi veriyorlar. Yani Biden'ın bu artık gaf mı diyeceğiz yoksa gerçeği, kafasındakini söylemesi konusunda derhal bir tatbikat yapıldı ve askerlerden de ABD ile Tayvan'da ayrılıkçıların son günlerdeki işbirlikçi faaliyetlerine karşı uyarı bu tatbikatımız diye de bayağı net bir yanıt verdiler. Hani eskiden olsa biz yapıyoruz tatbikatımızı, size ne derlerdi ama bu öyle olmuyor galiba birazcık. Çin'in yani bu stratejik belirsizlik politikasında Çin'in sabrını biliyoruz ama o sabrın sonu mu geliyor ya da sabırda bir şey mi var, sıkıntılı bir durum mu var Çin açısından?
Tabii Çin yani yine kişisel olarak fikrim şudur ki silahlar patlamadığı müddetçe karşı taraftan Çin olası bir müdahaleye girmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü her zaman söylediğim gibi Çin zamanın kendi lehine olduğunu söylüyor. Zamanın kendileri adına işlediğini söylüyor ki istatistikler de zaten ekonomik öngörüler de dünyanın lideri kim olacak noktasında Çin yönetimini, Pekin yönetimini doğrular nitelikte. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin de hiç durmadan bölgeyi askerileştirdiğini görmekteyiz. İşte Tayvan Adası'na yapılan ziyaretler ve yüklü miktarda savunma yardımları, tabii Çin'in, Amerika'nın aynı zamanda Tayvan'la da bir sözleşmesi var. Biz diyor sizin kendinizi korumanıza yardımcı olacağız ve dayanak noktası olarak da bu anlaşmalarını gösteriyorlar. Ancak sadece Tayvan Adası özelinde konuşmak doğru olmayacaktır. Aynı zamanda Güney Çin Denizi'nde bu askerileştirmeyi devam ettiriyor. Son yine biz Kuak zirvesinin bilgisine bakacak olursak kaçak balıkçılık faaliyetlerini izleme diye bir ibare var. Aslında o bir gizli bir şifre gibi aslında. Şimdi Amerika çok da fazla bu ülkeler, yani Kuak bileşenlerinin içerisinde bulunduğu platformda açıktan Çin'i hedef alamıyor çeşitli sebeplerden dolayı, ama kaçak balıkçılık faaliyetleri derken Amerikalı yetkililer şunu ifade ediyorlar. Çin askeri eylemleri balıkçılık faaliyetleri adı altında gerçekleştiriyor. Devriyeyi bu şekilde atıyor gibi bir şeyleri var. Aslında bir askeri hamle ya da bir diş gösterme olarak okumak da mümkün. Sürekli Güney Çin Denizi'nde yine seyri sefer serbestliği altında savaş gemilerini bölgeye gönderiyor Amerika Birleşik Devletleri. Fransa, Avustralya ve özür diliyorum, Fransa'yı devre dışı bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin AUKUS paktında yine akılda tutmakta fayda var. Hal böyle olunca Çin aslında silah kullanmaktan da ya da askeri yöntemlere başvurmaktan da çekinmeyeceğini tatbikatlarla gösteriyor.
Çok enteresan. Peki bu Rusya ile... Çok özür diliyorum, sözünü kestim. Buyur.
Yok, estağfurullah. Çok enteresan bir anekdot olduğu için aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz günler, yani bu Biden'ın açıklamasından sonra Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bir açıklama yaptı ve açıklamada bir şarkı sözü okudu. O da Çin'de gösterilen ve Kore Savaşı'nı anlatan bir Çin yapımı filminde kullanılmıştı bu şarkı. Ve orada şunu söylüyordu. İki dize okudu oradan. Dostlarımıza ikram edecek güzel şaraplarımız var ama düşmanlarımız ve silahlarımız her daim hazır. Yani Çin Dışişleri Bakanlığı doğrudan böyle bir şarkıyla yanıt vermiş oldu. Kısaca böyle formüle ediyor peki.
Peki Rusya ile Çin'in Biden Asya turundayken ortak stratejik devriyeleri nasıl anlamak lazım? Şimdi Japonya hava sahası ihlal edildi falan gibi açıklamalar yaptı ama bu reddedildi. Hatta Rusya çok sert de tepki gösterdi bununla ilgili olarak. Çin biraz daha sakin duruyor galiba. Bu yeni de bir şey değil. Çok heyecan yarattı. Çünkü onu nasıl okumak lazım sadece?
Yani Japonya örneğini vermeniz yerinde oldu. Çünkü Japonya'daki iktidarın değişmesinden sonra Kishida iktidarı oldukça şahin bir tutum takınıyor. Hem Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı hem de Rusya'ya karşı. Ve olası bir müdahale durumunda, yani Tayvan'a bir askeri destek verilmesi durumunda da buna hazır olacaklarını söyleyecekler de ileri giden bir iktidardan bahsediyoruz. Japonya ve Rusya arasında zaten tarihsel ihtilafların olduğu da malum. Kuril Adası'nı örnek gösterebiliriz. Dolayısıyla aslında biraz böyle Amerika Asya'daki ne diyelim, öncü kuvvetini bulmuş gibi davranıyor. Dolayısıyla iki ülkenin de yan yana gelmesi, Rusya ve Çin'in de yan yana tatbikatlar düzenlemesi bu anlamda çok doğal. İlerleyen dönemlerde diğer başka ülkelerin de buna dahil olacaklarını görmek mümkün.
Evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Gökhan Göçmen. Hakikaten bakalım Amerika Biden yönetiminin Asya stratejisi. Biraz daha belki Blinken'ın metnini tam net okuyup bağlamından ben hatta farkına var. Geç farkına vardım. Olsaydı Cuma'yı alırdık yayınımıza ama olsun. Muhtemelen bizim de çizdiğimiz bir çerçevede olacak. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Evet, Gökhan Göçmen, gazeteci yazar arkadaşım, özellikle Asya'yı ve Çin politikalarını yakından takip eden bir isim. Onunla anlamaya çalıştık bu hafta Biden'ın Asya çıkarması tırnak içerisinde. Böyle diyeceğim. Sadece iki ülke belki ama bir yandan ekonomik, bir yandan askeri meydan okumaları ortaya koymaya çabaladı. Anthony Blinken'ın konuşmasını da ben yarın daha bir bağlamına oturtarak okuduğumda size aktaracağım. Şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İsrail ziyareti, Filistin-İsrail iki gün sürdü, geri döndü kendisi. Buna ilgili İsrail Cumhurbaşkanı Roman Herzog Mart ayında Türkiye'ye gelmişti, hatırlayacaksınız, normalleşme için. Davos Ekonomi Forumu'nda konuşmuş kendisi ve ilginç bir saptama yapıyor. Zaten Erdoğan'la açık ve samimi bir diyalog içine girmiştik. Büyük memnuniyet duyuyoruz ama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İsrail ziyaretiyle birlikte artık yeni bir faza geçtik demiş ilişkilerde. Çok uzun süredir konuşuyoruz tabii Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşmeyi ama bir türlü netleşmiş değil. Büyükelçi atanacak diye bir ara konuşuyorduk. Şimdi Yair Lapid, İsrail Dışişleri Bakanı Ankara'yı ziyaret edecekmiş ve orada büyükelçiler atanması konusu çözülecek gibi gözüküyor. Tabii Davos söz konusu olunca Cumhurbaşkanı'nın One Minute konuşması 2009'daki hemen Roman Isaac Herzog'un aklına, İsrail Cumhurbaşkanı'nın aklına da bu düşmüş. Tabii iniş çıkışlarımız oldu diye tespit ediyor ve oradan yola çıkarak da gelinen noktayı ve duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İsrail'le diyaloğa girmeye hazır olduklarını açıkça dile getirdi. 15 yıl sonra ilk defa böyle bir ziyaret gerçekleştiğini de belirtelim. Dün belirtmeyi ihmal etmiştim. Ayrıca işte Turizm Bakanı'yla konuşmuş, görüşmüş ve ayrıca da Kudüs'te Mescid-i Aksa bölgesi bütün dinler için kutsal olan, sadece Müslümanlık için değil, temasları olmuş. Efendim Hizbullah Genel Sekreteri Lübnan'da işte seçim sonrası yine hassas bir durum var ve biraz daha çok parçalı da bir parlamento oluştu. Hükümet ne zaman kurulacak belli değil. Biz de anlamaya çalışmıştık. Alptekin Dursunoğlu ile konuşmuştuk. Şimdi muhalefet cenahında, muhalefet derken biraz körfez muhalefeti demek lazım Lübnan'ı yakından bilenlerin anlayacağı şekilde. Hizbullah'ın silahsızlandırılması, savunma stratejisi adı altında bunu söylüyorlar. Nasrallah buna itiraz etmiş. Yani iç savaşa yol açar böyle bir şey demiş. Hakikaten Lübnan iç savaşını hatırlayanlar açısından çarpıcı ifadeler. Tabii asıl demiş, deniz sınırlarımızda gaz ve petrolü nasıl çıkartacağız, ona bakmak lazım. İsrail'le görüşmeler başlamıştı çünkü. Ülkenin krizlerini çözmek lazım. Yani sonra savunma stratejisine bakarız diye bir açıklama yapmış. Evet, Türkiye ile sığınmacı anlaşması memleketi göçmen deposuna çevirmişti malum. Ama Akdeniz'de göçmen dramı da bitmiyor. Sınırdan artık zaten geçişler çok azalmış olsa gerek. Avrupalılar Türkiye ile anlaşmadan faydalanarak zaten öyle bir çitler, duvarlar çektiler ki oradan geçmek imkansızlaştı. Denizden geçişlerde dramlar artıyor. En son Tunus'ta bir sığınmacı grubunun teknesi alabora olmuştu. Yine aynı şekilde İspanya merkezi bir sivil toplum kuruluşu Open Arms bir başka teknede yüzden fazla göçmeni kurtarmış. Çağrıda bulunmuşlar, bir tek Tunus'tan tek bir bot gelmiş. Onda da çıkarttıkları göçmenler tekrar kendilerini denize atmışlar. Kalmak istememişler. Çok acayip şeyler oluyor hakikaten. İzmir'de de 41 düzensiz göçmeni yakalamış sahil güvenliği. Göçmen dramı bitmiyor. Bir de Eurostat'ın Avrupa'da İstatistik Kurumu'nun verileri, Türkiye sadece göçmen deposu olmadı. Bir de Avrupa'nın milyonlarca ton atığının yarısı Türkiye'ye geliyormuş efendim. Evet. Hakikaten 2021'de 14.7 milyon ton Avrupa Birliği bize ihraç ediyor atıkları. Bunların içerisinde hurdalar murdalar da var. 20 yılda 3 katlık bir artış varmış. Gerçekten inanılır gibi değil. Kendi çöpümüz yetmiyormuş gibi ülkemizi mahvediyoruz. Bir de Avrupa'nın çöpünü alıyoruz. Evet, şimdi Hollanda'da kiralar sınırlandırılıyor. Artan kira fiyatları, tabii enflasyonist ortam, yakıt fiyatlarının artması, Ukrayna krizinin yansımaları tabii ki. Hükümet ev sahiplerinin sınırlandırılması, belirlenen değerlerin üzerinde kiraya verememe kararına varmışlar. 300 bin civarında konut açığı varmış Hollanda'da da. Özellikle düşük gelirlerin mağdur olmasını engelleyecek mekanizmalar, orta gelirler de aynı şekilde. Türkiye'de de bu konuda toplantılar yapılıyor ama bize şikayet hattı kurulacakmış. Çok enteresan. Kiralar feci durumda. Türkiye'de durum feci ama bulunan çözüm şikayet hattı. Hakikaten enteresan. Evet. Ve koronavirüs, fazla notum yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten artık sıyrıldık. Çok da fazla bir şey yok. Gerçi binin üstünde çıkıyor son birkaç gündür ki toplu taşımada maskeler kalkmıştı, binin altına düştü diye ama Maymun çiçeği konuşuluyor tabii. Fahrettin Koca pandemiye sebebiyet vereceğine inanmıyorum demiş. Türkiye'de de vaka yok diye tekrarlamış kendisi. Tedirginlik oluşturuyorlar vurgusu yapmış. Artık Fahrettin Koca'dan çok fazla bahsetmiyoruz pandemi bittiği için. Maymun çiçeği yeniden başlarsa ne yaparız bilemiyorum açıkçası. Ben de çekiniyorum, onu da belirteyim. Evet, Irak'ta da maymun çiçeği virüsü önlemi olarak bazı kentlere maymun getirilmesi yasaklanmış. Enteresan bir bakış açısı olmuş bu, doğrusunu söylemek gerekirse. İnsanlar insana da normalde hayvandan geçerken, ki nadiren, 50 yıllık bilinen bir şey bu. Aktarmıştım dün. Böyle tuhaf bir veçi almış durumda. Evet, bugünlük bu kadar Eksen'den. Size Dansa Rengor şarkısıyla veda edelim. Bugün yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Une ride dans la glace, je me fais vieux. Dans le lit, j'ai de la place pour deux. Avant que la vie ne passe, je veux garder l'envie. Une ride à la surface, sommes-nous heureux? La lumière s'est un peu. Avant d'être dans le noir, je veux garder l'espoir et danser encore.
Arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.